Armağan Çağlayan röportajını izlerken şunu gördüm. Ertuğrul Özkök aslında çok zorlu yollardan geçmiş. Mesela ben sizin birkaç kez işte ölümle ilgili böyle karşı karşıya geldiğinizi orada gördüm. Şöyle geriye doğru baktığınızda hiç unutamadığınız veya zaman zaman hatırladığınız olaylar nedir? Bu yayın yönetmenliği veya öncesindeki durumlarda.
Şimdi bak, tabii herkesin çabuk unuttuğu, farkına varmadığı ama orada oturan insanın her gün, her saniye hissettiği bir şey var. Kimse düşünmedi ki ben 20 yıl boyunca öldürülmüş bir genel yayın yönetmeninin koltuğunda oturdum. Çetin Emecin. Yani öldürülmüş bir genel yayın yönetmeninin koltuğuna otursanız o koltuk size her gün hatırlatıyor yaptığınız işin ne olduğunu. Şimdi de siyasetçiler aynı şeyi yapıyorlar ya. İdam edilmiş bir başbakanın oturduğu koltukta oturduğu yıllarca bu ülkenin başbakanları. Yani bir ülkede...
Hatta hala da zaman zaman imalar da oluyor yani.
Oluyor, oluyor, haklı da yani. 15 Temmuz gecesi bu ülkenin cumhurbaşkanı ailesiyle beraber hayatı tehlikedeydi ya. Kenarından döndü yani.
Evet.
Şimdi bunları hatırlamak lazım ama bunları hatırladığınız zaman hayatınızı bunlara göre kurmaya çalışırsanız bence ileriye bakamıyorsunuz. Yani benim bugün mesela siyasilerle ilgili yapacağım eleştirilerden biri bu. Her gün o koltukta oturup her gün burada benden önceki adam öldürülmüştü diye bakarsan orayı yönetemezsin. Benim ayağımın dibinde bomba patladı ya. Bomba patladı. Yani 30 saniye geciktiğim için, arabam patinaj yaptığım için sadece ben değil, Hürriyet'in başyazarı ve Hürriyet'in bütün yönetim kademesi ölecekti. Bir yıl önce konuşma yaptığım yerin tam altına bomba koydular. Ama ben Hürriyet'te tek sütun verdim bu haberi, biliyor musun? Büyütmedim. Çünkü oturduğum koltuk sadece burada değil, dünyanın her yerinde, Türkiye gibi ülkelerde bu iş riskleri olan bir şey. Ama hiçbir zaman ayağımın altında patlayan bombalar benim hayata bakışımı engelleyemedi. Korkutmadı beni. Hayatımı ona göre kurmadım. Tam aksine hayatı yaşamak ve yaşatmak üzerine kurdum. Benimle hep eleştirdiler beni. Efendim, en kızdığım kelimedir o. Memleketin bunca meselesi varken sen nelerle uğraşıyorsun? Ya ben doğduğumdan beri memleketin meseleleri aynı. Ben doğduktan 13 yıl sonra bu ülkenin başbakanı idam edildi. Ben doğduktan şu kadar yıl sonra Uğur Mumcu öldürüldü. Ben doğduktan şu kadar yıl önce depremler oldu. Ben doğduktan şu kadar önce Türkiye'de ekonomik krizler oldu. Hayatımızın her anı memleketin tırnak içinde meselesi var diye meselelerle geçen. Bugün yok mu? Peki nedir memleketin meselesi? Sedat Peker mi yani memleketin meselesi bugün? Türkiye'nin çok ciddi sorunları var ya. Suriye bilmem ne, şurası burası, ekonomik, Covid, pandemi bilmem ne. Türkiye'nin meselesi artık geçmişteki başbakanının idam edilmesi veya Sedat Peker veya şu bu değil. Türkiye'nin çocukları yurt dışına gidiyorlar. Kendisini atan gidiyor dışarıya. Yani bunlar Türkiye'nin meseleleri. Ama bir de şu var ya, bir de biz insanız. Yaşayacağız ya. 74 yaşındayım ben. Benim babam 82 yaşında öldü. Yani 8 yıl. 8 yıl sonra benim ölüm genetik olarak seceremde 8 yıl sonra ölüm yazıyor yani. Tamam mı? Hadi tut ki 5 yıl daha yaşadım. Tut ki 10 yıl daha yaşadım. E belli önümdeki papatya mevsimi sayısı. Hani Japonlar kiraz ağacı mevsimlerini sakura mevsimleriyle sayarlar hayatın ritmini. Ben de hep İzmir'de Egeli olduğum için papatya mevsimiyle yani. Papatyalar açtı mı benim hayatım yeniden başlar çocukluğumdan beri. Can erik gelir, bilmem ne gelir, tamam mı? E ben hayat, kendime amaç olarak hayatı güzel yaşamayı seçtim. Bak benim karım hep buralara, koltuklara çiçekli şeyler koyuyor. Seviyoruz biz bunları böyle. Hayat, hayat bunlar ya. Yani o yüzden benim üzüldüğüm, Türkiye'de üzüldüğüm şey şu oldu. Yani böyle biraz anarşik, kaotik gidiyoruz ama
lütfen
daha güzel
abi, biz seninle sohbet her zaman keyifli.
Bu ülke bir Akdeniz ülkesi. Karadeniz'de var, İç Anadolu'da var, şurası da var, burası da var, burası ama hayat ritmini ve kültürünü ve zevkini, hayata bağlılığı belirleyen Akdenizlilik ruhu bu ülkenin. Ha. Ne yazık ki bu ülke Akdeniz ruhunu kaybediyor. Neşesini kaybediyor. Geçenlerde Ece Temel Kur'an'da mı ne bir yerde okudum. Türkiye neşesini kaybetti diyor. Evet, neşemizi kaybettik ya. Hayatla dalga geçme keyfimizi kaybettik. Akşam üzerleri çekirdek çitlerken, film seyrederken eğlenme duygumuzu kaybettik. Çünkü bize her gün birileri, bunun siyasetle alakası yok. Bunu sağcısı da, solcusu da, muhafazakarı da, dincisi de, faşisti de, ulusalcısı da, bilmem necisi de, milliyetçisi de hep aynı şeyi söylüyor. Memleketin bununla meselesi varken. Ya papağan gibi 40 yıldır aynı şeyi yapan adamlar memleketin meselelerini yazıyor. Benim gibi her gün renkli bir şeyle insanlara bakın, hayatın bu tarafı da var. Bakın zakkumların çiçekleri ne kadar güzel, bilmem ne nasıl, şu müzik çıktı, şu film çıktı diyen insanlar da memleketin meseleleriyle ilgili değil. Evet, ben memleketin meseleleriyle ilgili değilim. Ben insanın meseleleriyle ilgiliyim. Bu kadar da açık.
Bir de çok ilginç şekilde dikkat çekmeye başladı sizin yazılar. İnsanlar artık dünyadaki gelişmeleri, modayı, işte yeni çıkan bir globaldeki bir albümü sizin köşe yazılarınızdan takip ediyorlar. Hatta bunun bayağı sosyal medyada veya diğer sözlüklerde de konuşmaları falan da oluyor yani. Burada şeyi soracağım. Sizin için tabii çok keskin bir dönüştü aslında bu. Yani bu Türkiye'nin gündemiyle ilgili yazılar bir anda bir kenara bırakılıp dünyadaki bu renkli hayatlar, kişisel gelişimler, çıkan kitaplar, müzikler falan başka bir pencere açtınız. O geçişi nasıl sağladınız?
Aslında bir geçiş değil. Ben böyleyim. Ben çocukluğumdan beri böyleyim ben yani. Herkes unuttu ama ben Hürriyet'in genel yayın yönetmenliğine başladığımda ilk yazı şöhretimi siyasetten daha çok, yani Özal'la ilişkilerim vardı, oradan çok güzel şeyler yazıyordum. Ya ben Türkiye'de Tarkan'ı ilk yazan insanım. Yıldız Tilbe'yi ilk yazan insanım. Rahmetli Harun Kolça'yı ilk yazan insanım. Kenan Doğulu'yu ilk yazan insanım. Burak Kut'u ilk yazan insanım. Türk popunun yükseldiğini ilk yazan insanım. Yani o zamanlar beni eleştirdiler. Rami Turan'ın gazetesinde eleştirdiler. Rami abinin gazetesinde bir köşe yazısında ben Tarkan'ı falan yazıyorum diye. Şöyle bir yazı çıktı. Koskoca Hürriyet'in genel yayın yönetmeni Tarkan'ı mı yazar? Erol Simay da o zaman rahmetli gazetenin sahibiydi. Erol dedi ki ya dedi bak ne diyorlar böyle dedi. Ne diyorsun dedim bu konuda. Dedim Erol Bey, dört kişinin okuduğu, hiç kimsenin adını bilmediği bir siyasetçinin söylediklerini, 10 kişinin okuyacağı siyasetçinin söylediklerini yazmak ciddi bir şey oluyor. 2 milyon kaset satan Tarkan'la ilgili bir şey yazmak gayri ciddi oluyor. Allah aşkına dedim ya bunu hangisi daha ciddi sizce? Ben sosyoloğum dedim. Bir çocuk çıkmış Almanya'da doğmuş, büyümüş, gelmiş buraya.
Ortalığı sallıyor.
Kın oldum abi diye bir şarkı söylüyor. 2 milyon kaset satıyor ya dedim. 2 milyon insan merak eder. Ne oluyor ya bu ülkede diye. Yıldız Tilbe'nin Delikanlı şarkısını dinlediğimde Hürriyet'in daha yeni 2 yıllık, 3 yıllık genel yayın yönetmeniydim. Gece yarısı Kral TV vardı o zaman. Orada otelde kalıyordum. Orada söyledim. Ne bu şarkı ya dedim Delikanlı. Ertesi gün geldim yazı işleri toplantısına. Hatta Nurcan Akat bana söyledi. Ertuğrul Bey siz ne zaman uyuyorsunuz diye. Tamam. Dedim ya olağanüstü bir şarkı bu ya dedim. Olağanüstü. Bak kaç yıl geçti aradan. Neredeyse 35-40 yıl geçti. Hala Delikanlı şarkısı çıktığı zaman insanlar dinliyor. Şimdi bu mu önemli? O sırada şu anda dünyada artık esamesi okunmayan bir siyasetçinin söylediği saçma sapan bir laf mı? Yani o yüzden birazcık hayatta biz siyasetle ilgilenmeyi ciddiyet, insanla ilgilenmeyi gayri ciddi bir şey zannediyoruz. Ya peki adama sormazlar mı ya? Niye o zaman 10 milyon kişi izliyor, bir tane adam tripodla çıktı konuşuyor oradan, tamam mı? Sen onu yani siyasi değil mi seyrediyor herkes zannediyorsun? Stand-up diye seyrediyor büyük bölümü de. Yani
nasıl buluyorsunuz?
Neyi?
Bu işte kamera tripod.
Adem bak ben 17-25 Aralık sırasında hiç unutmuyorum Enver Aysever'in programına çıktım. Bana dedi ki bu dedi çıkan dedi kasetlerde, dinlemelerde, tapelerde dedi çok ağır iddialar var. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsun dedi bana. Cevabım oydu. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Dedim ki bak ben illegal yollardan kaydedilmiş tapeler, konuşmalar üzerine tek kelime yorum yapmam dedim. Bütün 17-25'te hep bu şekilde yazdı, bu şekilde. Beni eleştirdiler. Sen girmeye korkuyorum. Hayır korkmuyorum kardeşim ben. Ben çünkü illegal telefon dinleme mağdurlarından biriyim bu ülkede. Tamam mı? Telefon dediğin şey insanın hayattaki en eldivensiz konuştuğu şeydir. Dünyadaki bütün telefon konuşmalarını bir anda yayınlasanız bu dünyada kimse kimsenin yüzüne bakamaz. Çünkü ben anneme kızardım rahmetli, babama şikayet ederdim. Patronuma kızardım, Sedat Ergin'le konuşurdum, ona şikayet ederdim. Sedat Ergin'den şikayet ederdim, öbürüne bilmem ne yapardım. Hepimizin yaptığı şeyler bu. Çünkü telefon bizim terapistimiz ya. Onunla gideriyoruz kızgınlıklarımızı. Öfke. Karıma kızarım, kızımla konuşurum. Bir tane ilişki kalmaz. Tamam. Şimdi ya burada da bir tarafta bir organize suç örgütü. Ben demiyorum bunu. Kanun şey de diyor yani hükümet, Türkiye'nin işte yetkili insanları söylüyor bunu. Konuşuyor. Bir tarafta da seçilmiş bir hükümet, seçilmiş insanlar var. Ben bu tartışmanın bunun üzerinden yapılmasını doğru bilmiyorum. Yani şimdi muhalif bir insansanız eğer keyifli gidebilirsin. Vay adam sallıyor şeyi bilmem ne falan. Ben muhalefetin yerine olsam bundan medet ummam. Çünkü bu insan yarın bir günde çıkar, ey Kılıçdaroğlu der. Tamam mı? Yani o yüzden bence muhalefetin bundan çok fazla medet ummaması gerekir. İddialar şöyledir, böyledir, nemle. Burada benim söyleyeceğim bir tek şey var. Türkiye 1990'lı yıllarda Susurluk olayını yaşadı. Susurluğu ilk Hürriyet verdi manşetten, o geceki kazayı. Ve bize haber veren de geçen gün kendisi söyledi. Mehmet Eymür'dü. Nurcan Akat'a bizim gece yarısı saat 12'de telefon etti. Susurluk'ta bir araba bir kamyona çarptı. Dedi ki orada sistem çarptı aslında duvara dedi. Doğruydu. Yani arabanın içinden öyle 4 kişi çıktı ki. Ama bak o dönemde bütün medya bunun üzerine gitti. Hürriyet'in sayfalarına bakın. Hürriyet'in sayfalarında göreceksiniz nasıl cover edilmiş o olay. Her tarafı didik didik didik didik didik edilmiş. Evet. Ve üzerine gidildi. Ve bakın bunlar 28 Şubat dediğimiz dönemde oldu. 28 Şubat dediğimiz dönemde devlet gitti. Bütün mafyanın, organize çetelerin adamları getirildi. Alaaddin Çakıcı falan hep o dönemde getirildi yani Türkiye'ye bunları. Bunların üzerine gidildi. Ama bakın o sırada rahmetli Erbakan gulu gulu dansı diyordu buna. Ben şimdi onu hatırlıyorum. Evet. Anladınız mı? Bu işlere gulu gulu dansı diye bakmamak lazım. Bu işler ciddi işlerdir. Ama ben konuşmayacağım bunun üzerine. Yani iddialar middialar falan üzerine hiçbir şey söylemem ben bunlar üzerine. Yani söyleyeceğim bir şey var. Organize suç örgütleriyle siyasilerin ilişkileri Türkiye'ye ait bir şey değil. Dünyanın her yerinde vardır bu. Fransa'da vardır skandallar. Meşhur Alain Delon'un koruması vardı. Onun skandalları vardı 60'lı yıllarda benim gençliğimde. Pompidou'lar falan karıştı. Şimdi bugünlerde...
Keza Efkabar'ı da biliyoruz
evet,
zaten.
Evet, evet. Şimdi bugünlerde ben herkese şeyi tavsiye ediyorum. Ben geçen gün bir daha seyrettim. Martin Scorsese'nin geçen yıl bir filmi çıktı. Irishman diye. Amerikan mafyasını anlatan bir film. Robert De Niro falan oynuyordu.
Evet, evet.
O filmin asıl bir bölümü siyasetçilerle mafya arasındaki ilişkileri anlatır. Çünkü hep söylenen şudur. Kennedy'yi iktidara getirenlerin arasında mafya da vardır diye. Ama Kennedy geldikten sonra ne yaptı? Kardeşini Adalet Bakanı yaptı. Ve Adalet Bakanı Bob Kennedy, Robert Kennedy ilk yaptığı iş organize suç örgütlerinin üzerine gitmesidir. Hatta onu onlar öldürttü diye de böyle bir söylentiler de vardır Amerika'da. Yani organize suç örgütleriyle dans etmek iyi bir şey değil. Hiç kimse için değil. Burada benim gördüğüm mesele bu. Bir de ikinci mesele var. Ya 10 milyon kişi izliyor bir kaseti. Dün akşam devletin bakanı çıktı. Bunu izleyen insan sayısı daha henüz reytingleri almadım ama eminim onda biri kadar bile olmayacak yani. Tamam mı? Şimdi oturup hepimizin düşünmesi lazım. Niye? Bu ülkenin medya tarihi yani bayağı eski. Ve şunu söyleyeyim sana. Türk medyası gerçekten güçlü bir medyaydı. Teknolojiyi kullanma bakımından dünyada ilklerdir. Avrupa'da ilk renkli baskıya geçen, ilk dijital sistemleri uygulayan medyadır Türk medyası. Ve güçlü bir medyadır. Herkes küçümserdi falan ama Türkiye'de gazete satışları falan da çok iyiydi. Şimdi bu kadar bir medya var ve bu medyanın büyük bir bölümü üzerinde iktidarın bir etkisi de var.
Evet.
Tamam mı? Ama bakın bir tane bir adam çıkıyor, bir tripod, bir kamera. Yani şimdi şu andaki senin donanımda. Aynı şey benim evimde de var. Benim evimde de var. Yani etrafı böyle ışıklı bir şey var ya böyle tripod koyuyorsun şeyi buraya oradan çıkıp konuşuyorsun
Instagram
falan.
Instagram yayınları için falan da iyi oluyor.
Evet, Instagram yayınları için falan gayet iyi şeyler. Demek ki ortada bir sorun var. Ortada bir sorun var yani. Bizim bunları görmemiz lazım. Bakın geçen gün Sağlık Bakanı'nı izliyorum. Bana sorarsan hükümet COVID konusunda bence iyi götürdü işi. Aşı konusunda takım şeyler çıktı. Daha önceden yapılabilecek olan şeyler vardı. Ama Allah için bu hükümet bana göre COVID meselesinde elinden geleni yaptı. Bunu teslim etmek lazım. Sonunda güzel bir anlaşma yaptılar. Bence ta başında yapılması gereken anlaşma.
BioNTech'le yapıldı.
BioNTech'le. Tamam, Pfizer'ın şeyi bu. Yani bu hep onu dedik. Şimdi bakan çıktı o zamanlar kötüledi BioNTech'in şeylerini falan. Şimdi yaptı ve güzel. Bence yine de çok geç değil. 30 milyonluk en azından kesin bir aşı BioNTech şeyi aldık. 100 milyona gidecek falan. Ama bak kamuoyunu ikna etmek için yanına BioNTech aşısını bulan profesörü, Türk profesörü çıkardı Almanya'nın.
Evet.
Türk asıllı Alman profesörü aldı yanına.
Uğur Şahin.
Çünkü biz artık ona daha çok güveniyoruz. Bence bunu bir yere yazmak lazım. Niye bu oldu böyle? Niye böyle oldu bu? Yani medyaya, her şeye hakim olmak, o medyayla istediğin her şeyi yapmak anlamına gelmiyor artık. Hepimiz bilelim bunu. Yani iktidarın da bilmesi gereken bir şey bu. Şeyinde. Türkiye'de, Türkiye'nin ana göbeğini temsil eden, meşruiyeti temsil eden kesimleri şu anda en güçsüz dönemini yaşıyor. Halbuki bu kesimin en güçlü olması gerekir. Orta sınıflardır bir toplumu taşıyan, medyada da meşruiyet ve sorumluluk taşıyan medyadır. Sorumluluk ve meşruiyete sahip bir medya hem iktidar hem de muhalefet için en iyisidir. Bence bu olaydan sonra buna bakmak lazım. Özgür çalışabilen, demokratik kurallar içerisinde özgürlüklerini kullanabilen, sorumluluk sahibi bir medya herkes için en iyisidir. Muhafazakarı içinde, milliyetçi içinde, iktidarı içinde, muhalifi içinde, tamam mı? O yüzden ben bu olaya böyle bakıyorum. Onun dışında hiçbir şekilde iddialarla ilgili, şunlarla ilgili bir yorum yapmam. Çünkü bir tarafta seçilmiş bir hükümet var, bir tarafta da işte o.
Evet.
Yani.
Abi şeyi ne zaman keşfettin? belki de bu sorunun en doğru muhataplarından birisin. Hatta zaman zaman verdiğiniz röportajlarda da bu eski manşetlerle ilgili falan hala sorular soruluyor. Ben onları sormayacağım. Siz de diyorsunuz ki ya kardeşim bu konuları 50 kere anlattım, 50 kere cevapladım. Belki bir 50 kere daha cevaplayacağım ama hala bu akış devam ediyor. Kimseyi memnun edemeyeceğinizi ne zaman anladınız?
Ben çocukluğumdan beri biliyorum bunu. Ben çocukluğumdan beri hiçbir zaman kitlelerin alkışını ve onayını alayım duygusuyla olmadım. Hep yalnız gittim. Yalnız mı insandım ben yani? Buna inanmadı insanlar. Ben yalnızdım. Benim bugün de öyle. Benim günde konuştuğum insan sayısı 3-4'ü geçmez. Okuyan bir insanım. Ben seyreden bir insanım. Dünyayı öyle takip ediyorum. Çünkü niye biliyor musun? Ben bireylerin aslında gücüne inanıyorum. Bugün artık bu dünyada bir tek kişi önemli. Bir tek kişi. Bak gördük. Yurt dışına kaçmış bir organize çetenin başındaki insan bir konjonktür bulduğu zaman, o konjonktürden içeri sızdığı zaman, o konjonktürden sızdığı zaman elinde bu teknik imkanları kullanma kabiliyeti, yeteneği ve biraz da drama yeteneği varsa günlerdir bunu konuşuyoruz.
Evet.
Ben geçen bir şey okudum. Kimden okudum şimdi hatırlamıyorum ama şöyle diyor. Eğer diyor anlatacak bir fikriniz, anlatacak bir derdiniz varsa... Bir kişiye anlatıyorsanız derdinizi anlatmaya başlamışsınızdır demektir. İki kişiye anlatıyorsanız yeterli bir kalabalık bulmuşsunuzdur. Üç kişiye anlatabiliyorsanız izdiham vardır diyor. Tamam mı?
Çok güzelmiş abi.
Ben hayatımda hep buna inandım. Ben anlatacak içimde bir duygu varsa, bir gurultu, bir içimden anlatmak istediğim bir duygu, heyecan varsa... Üç kişiyi anlatabiliyorsam kendimi şanslı hissediyorum ve izdihamla karşı karşıyayım diye bakıyorum. Çünkü üç kişiyi anlatabilen bir mesele anlatılabiliyordur demektir artık yani bunu. Öyle ben hiçbir zaman kitle, mitle falan hiç... Zaten kitle kelimesini sevmedim.
Evet.
Kitlelerin çözülüşü diye kitap yazdım. Hayatımda en sevdiğim düşünür Ortega'yı Gasset'tir. Kitlelerin isyanı diye. Yani kitle kavramının ve kitleleşme ruhunun dünyaya nasıl felaketler getirdiğini anlatır. Çünkü dünyadaki bütün felaketlerin arkasında kitle ruhu vardır. O yüzden biz Fethullah Gülen'le bir gün böyle bir polemimiz oldu bizim geçmişte. Onun kitapları vardı hani böyle. Ben okudum o kitapları. Neydi? Kırık testi mi? Kırık saz mı? Kırık bir şey böyle. Unuttum şimdi adını.
Kırıklı bir şeyler vardı.
Ya konuşmalarını anlamıyordum çünkü de. Konuşmadan hiçbir şey anlamıyordum. O ağlıyor insanlar falan. Ben anlamıyordum. Hakikaten ne diyor anlamıyorum. Sorun ne diyor falan diyorum. Anlatamıyorlardı bana. O yüzden kitaplarını okuyordum yani. Şimdi orada şöyle bir şey vardı. Cemaat o zaman adı ya.
Evet.
Diyordu ki bizde cemaat bir insan bir duvar içerisindeki bir tuğla olduğu zaman o duvar içindeki tuğla haline geldiği zaman en güçlü zamandır cemaatin. Ben de o zaman bir yazı yazdım ya hoca dedim. Biz Pink Floyd nesliyiz dedim. Biz de dedim Pink Floyd'un The Wall şarkısıyla büyüdük. Another Brick in the Wall. Yani duvardaki herhangi bir tuğla olmayı reddederek büyüdük biz dedim. Biz duvardaki herhangi bir tuğla değiliz. Yani bizi kuvvetli kılan şey cemaatleşme değildir. Ben o yüzden kızarım. Kitleliğe çağıran, bugün de ideoloji bu. Hep kitleleşmeye çağırıyor insanlar. Kitleleştirdiğiniz insan... Dünyanın en tehlikeli varlığı haline gelir. Sıradan bir asker olur. Yürü deyince yürür, dur deyince durur, öldür deyince öldürür. Almanya'da dünyanın başında felaket olan şey buydu. Hep beraber kaldırılan eller, hep beraber yapılan hareketler, aynı üniformalar, aynı şeyler. O kitle ruhu içerisinde her biri birer tuğla haline gelmiş. Rap, rap, rap, rap, rap yürüyen insanlar. Dünyanın en tehlikeli varlığı budur. Birey tehlikeli değildir.
Evet.
Bireye kızarsınız, bireyi kabullenirsiniz. Ama toplumlarda bireyler güçlenmeye başladığı zaman daha iyi bir şey olur o yani. O yüzden bazen bir kişi bir toplumun kaderini değiştirir. Atatürk böyle bir insandı.
Evet.
Bireydi.
Bir de Turgut Özal'ı beğendiğinizi söylüyorsunuz.
Evet, evet, bana göre Türk tarihinin en önemli yani Atatürk'ten sonra gördüğüm en önemli insanıdır. Hep onu söyleyeceğim hayatımın sonuna kadar. Çünkü hepimize liberal ruhu, işte o birey ruhunu falan öğreten insan da hepimize bizim. Ve hep söylediği şey vardı. Bugün de ben geçerli olduğunu söylüyorum ve bizim onu yapmamız gerektiğini söylüyorum. Diyor ki üç şey olmadan kalkınma olmaz. Bir, düşünce ve ifade özgürlüğü. İki, inanç özgürlüğü. Üç, girişim özgürlüğü. Bunlar olmadan bir kalkınma olmaz diyor. Anladın mı?
Biz Özal'ın zamanında da çok ciddi tabii açılımlar yaptık yani farklı ülkelerle hem ticari hem
tabii,
turizm.
Tabii.
Çok farklıydı. Bir de sizin Bülent Ecevit'in danışmanlık süreci var. Bir de kitap yazdınız galiba değil mi siz?
Şimdi ben 1978-79 yılında CHP'nin eğitim kadrosundaydım, öğretim üyesiydim. Evet. O zaman öğretim üyeleri partilerde şey yapabiliyorlardı. Ve o dönemde CHP parti okulunda da görev aldım. Emre Kongar'la beraber, Emre Hoca ile beraber. Ondan sonra 79 ara seçimlerinde de CHP'nin bütün üyelerinin kullandığı el kitabını yazdım. Zor günleri halkla birlikte aşıyoruz diye bir kitaptır. Oradaki ara başlıkların da slogan olarak kullanıldığı şeylerdi. Ama 5-0 kaybettik o seçimi.
Amerikan Başkanı Roosevelt'in de sanki radyodan böyle bir çağrısı mı vardı? Dolarlarla ilgili falan bir krize giriyorlardı. Hatta siz onu belki yazmış mıydınız acaba?
Tabii bizim şöyle bir sıkıntımız vardı. Ben bu kitabı yazarken piyasada yağ yok, ampul yok, benzin yok, kuyruklar var, bilmem ne var, ne diyeceğiz yani, diyecek hiçbir lafımız yoktu. Ara seçime gidiyoruz.
Birlikte.
Tamam mı? Ondan sonra yani karım kuyruktayken ben bu kitabı yazıyorum. Yağ kuyruğunda, ampul kuyruğunda, tamam mı? Tunalı İlmi'de babası milletvekili, karım kuyrukta bekliyordu yazık şey alsın diye, yağ alsın diye, evde gülümsüm vardı. Şimdi o zaman işte bir tane slogan buldum ben, zor günleri halkla birlikte aşıyoruz. Ya halk zaten, sonra halk zaten bize verdi cevabını yani. 5-0 kaybettik seçimi. 5 ilde de kaybettik. Ecevit istifa etti zaten ondan sonra. Evet. Benim de siyasi hayatım bitti.
Sizin şey var abi, iki tane önemli yemeğiniz var aslında. İkisi de patronlarınızla. Bir tanesi Erol Simavi sizi davet ediyor ve gazeteyi size teslim ediyor. Evet. Bir tanesinde de Aydın Doğan sizi yemeğe davet ediyor.
Bir tanesi işe başlama, bir tanesi işten ayrılma
aynen,
yemeği.
Aynen, işten ayrılma. Evet. İşe başlama tabii farklı bir heyecan da, Aydın Doğan'la da sizin farklı bir diyaloğunuz vardı. Yani sonuç olarak siz...
İkisi de bir cümleyle oldu. Erol Simavi çağırdı beni. Böyle ben otururken daha, şekerim seni yayın koordinatörü tayin ettim dedi. Tayin ettim. Tabii patron tayin ediyor. Ben böyle oturamadım, kaldım ayakta böyle, tamam mı? Dedim ben hayatımda hiç gazete yapmadım dedim. Atla deve değildir şekerim, 3 günde öğrenirsin dedi. Hakikaten öyleymiş, öğrendim yani ve 20 yıl kaldım öğrendikten sonra
20 yıl
da,
ya dile kolay
ondan
ama.
Ondan sonra da dedi bana, hadi gel şimdi yemek yiyelim, sen şarap seçmeyi bilirsin dedi. Fransa'da okuduğum için evet. Şarap seçmeyi bilirdim de seçilecek şarap yoktu. Türkiye'de 3 tane şarap vardı zaten o zamanlar da. Özal'ın döneminin başlangıcıydı. Şimdi olsa seçerim de o zamanlar işte yani seçecek şarap yoktu yani.
Şimdi bayağı çeşit fazla ya.
Şimdi çok var ve Türkiye'nin çok iyi şarapları var. Ben yani çok üzülüyorum, Türkiye'de şarapçılığın teşvik edilmesi gerekirken hep engelleniyor. Şu anda iddia ediyorum Avrupa'nın en iyi 5 şarap üretici ülkesinden biriz. Biz de kalite bakımından Yunanistan'ı, şunu bunu, Hırvatistan'ı falan hepsini geçtik. Yani Fransa, İtalya, İspanya'dan sonra ısrarla söylüyorum en iyi şarapları Türkiye yapıyor şu anda evet. Avrupa'da.
Aydın Doğan'la o...
Aydın Bey'le de şey... O da beni bir öğle yemeğine çağırdı. Bir tane balık koydu önüme. O da dedi Ertuğrul seni görevden aldım dedi. Tamam dedim ben de yani. Bir cümleyle geldim, bir cümleyle gittim yani.
Şey mesela benim için çok etkileyiciydi. Bunu hem bir iki yerde okudum hem de bir verdiğiniz röportajda izledim. Gazeteden ayrılırken Engin Bey'e şey diyorsunuz şoförünüze. Ya bu binalar ne zaman yapıldı diyorsunuz.
Evet.
Yani nasıl?
Bu çirkin binalar ne zaman yapıldı? Efendim var epeyden beri bunlar dedi. 10 yıldan beri var dedi bana.
Bu nasıl bir yoğunluksa artık değil mi?
Tamam, telefonla konuşuyordum bilmem ne, bir şey okuyordum bilmem falan yani. Böyle hakikaten bakıyordum etrafa.
Linç kültürü değişti mi? Mesela siz Hürriyet gazetesindeyken de çok linçlere uğradınız aslında. Ama şimdiki linçler biraz daha sosyal medyadan kişiye direkt olarak ulaşıyor ya.
Ya ben linç kelimesini sevmiyorum. Bunlar yani şimdi o kadar ucuzlatıldı ki linç. Linç çok ciddi bir şey ya. Linç Amerika'da ya. Her şeyi linç olarak... Yani bu kadar basitleştirmemek lazım linç kelimesini. Şimdi bizim yaptığımız mesleği yapan insanların bir kere psikolojik olarak bu tür şeylere karşı donanımlı olması lazım. Ben hiçbir zaman linçlerim demedim bana karşı yapılanları. Çünkü bazı şeyler bana karşı yönetilen eleştiriler haklıydı. Yani linç falan değil, insanlar eleştirilerini söylüyorlardı bana karşı. Ama bu çok ağır geliyor. Haksızlık da yapıldı bana. Haklı olarak eleştiriler de yapıldı. Ama yaptığım iş böyle. Sadece benim değil, bugünkülerin de öyle. Anladın mı? Ama şöyle bir şey vardır. Hani Hazreti İsa var ya, bütün insanlık adına günahları ben çekiyorum diye. Bazı mesleklerde de bazı insanlar bütün herkes adına o günahları çeker.
Tayyip Erdoğan'ın liderliğini nasıl buluyorsunuz? Birçok ismi gördünüz siz. Bülent Ecevit, Turgut Özal.
Bana göre Atatürk'ten sonra gelmiş liderlik vasıflarına sahip. Çok eleştirdiğim tarafı var, o başka bir şey. Ama liderlik vasıflarına sahip olma bakımından Tayyip Erdoğan büyük lider yani. Bence Türkiye çapında değil, dünya çapında bir lider. Hiç bunun şeyi yok. Yani lider ve takdir ettiğim bir tarafı var. Yani sorumlulukları yüklenmesini biliyor. Birlikte çalıştığı insanlarla ilgili.
Evet.
O bakımdan yani söyleyecek bir şey yok. Benim eleştirilerim başka şeylerde. O liderliğin üzerine daha güzel bir şey inşa edebilirdi Tayyip Bey ve bugün bugün dünyanın en önemlidir. Bakın bir şey söyleyeyim. Tayyip Bey 2003'ten sonra yani şey başbakan olduktan sonra bir dönem Medeniyetler İttifakı eş başkanıydı. İspanya evet. Başbakanı ile beraber. O günlerdeki Tayyip 2007, Erdoğan olsaydı bugün Nobel Barış Ödülü'nü alabilecek bir insan olurdu. Ve dünyada Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlık arasındaki bu çatışmalarda en önemli eklem insanı olurdu ve eminim bugünkü dünya başka bir dünya olurdu. Ne Suriye sorunu çıkardı, ne bilmem ne çıkardı, ne bir şey olurdu.
Filistin konusunda da çok ciddi telefon trafikleri yaptı. Birçok o zaman zaman yayınlıyorlar ya birçok ülkeyle görüşmeler. Şimdi de orada bir ateşkes imzalandı.
Ama ateşkesle biz etkili değiliz maalesef. Ateşkesle Mısır bizden daha etkili.
Evet.
Bugün onu yazdım. Bak dün Thomas Friedman, Yahudi, aslında bir Amerikalı. Thomas Friedman, New York Times'in yazarı. Dün bir yazı yayınladı. Troçki'nin bir lafıyla başladı şeye. Diyor ki, siz savaşlarla ilgili olmayabilirsiniz ama savaş her zaman sizle ilgilidir diyor. Onu çevirmiş o. Siz barışla ilgili olmayabilirsiniz ama barış her zaman sizle ilgilidir diyor. Bence bu ikinci Thomas Friedman'ın cümlesi çok önemli. Evet. Bizim artık Orta Doğu'da barışı savunmamız lazım. Barışı savunmak için de taraflardan birinin amigosu olmaktan çıkmak lazım.
Hakem olmak lazım.
Şu anda dünyanın ihtiyacı olan şey, elinde gücü olan insanlar Netanyahu'ya gidecek, kardeşim aklını başına topla diyecek. Bir tarafta gidecek, Hamas'a diyecek, sen de aklını başına topla. Hamas Allah aşkına iktidarda orada. Ne yaptı halkı için bugüne kadar? Anlatsınlar bana. Filistin halkı şu anda illallah demiş vaziyette Hamas'a. Hamas varlığını sürdürmenin tek yolu olarak terörü, savaşı, bilmem neyi ödümüş şey yapıyor. Orta Doğu'nun şu andaki kaderi, liderlerinin hepsinin kaderlerini ve geleceklerini sadece kutuplaştırma, savaşa kışkırtma, bir din etrafında toplama, böyle duygular üzerine. Kimse halkımın refahını yükselteyim, halkımın mutluluğunu arttırayım, halkımın arasında kavgayı götüreyim, uzlaşmaya bakayım'a bakmıyor. Herkes günlük rızkını siyasette kavgadan, savaştan çıkarmaya çalışıyor. Ya böyle bir yerde de barış olmaz. Çünkü barışı yapmak için barışı istemek lazım. Samimi olarak istemek lazım.
Ve güçlü olmak lazım.
Hayır, güçlü olmak gerekir, o başka bir şey. Güç kelimesi tehlikeli bir kelime. Ne demek güçlü olmak yani? Güçlü olmak, ordun güçlü, bilmem ne güçlü. Güçlüler barış yapamaz. Barışı daha çok güçsüzler yapar. Güçlüler empoze eder. Güçlüler barış yaptırmaz. Güçlülerin yaptırdığı sev muayenesidir. Ondan sonra asıl biz barışı neyle yaptık? Lozan'la yaptık. Evet. Lozan'la yaptık.
Abi sen dijital mecraları yakinen kullanmaya çalışıyorsun, en azından takip ediyorsun.
Yok, çalışmıyorum fazla ya ben. Ben artık hayatımı yaşıyorum, okuyorum,
bu Instagram falan sonuç olarak bu...
Tabii.
Onlar da bir dijital yayıncılık alanı değil mi?
Streaming. Tabii canım, hepsi dijital artık bunlar.
Yani. Anlık. Şey çok iyiydi ya. Pandemi sürecinde Gonca Vuslatır ile ilgili bir ifade kullanmıştın ya, o dönem yine benim Instagram yayınında.
Ne demiştim?
İşte abi her gece evi dikizliyoruz gibi bir şeydi.
Evet. Evet, doğru. Herkesin evi, pandemi sırasında herkesin evini dikecek. Röntgenci olduk hepimiz
ama
ya.
Ama o dönemde Instagram yayınları falan çok popüler olmuştu
tabii
yani.
Tabii canım. Ben biliyorum, bir gece bu aklıma bizim şey Gonca Vuslateri evde yatmış falan, odayı açmış tamam mı? Canlı yayında ben de bakıyorum oradan dikizci olarak yani.
Şimdi YouTube tabii yeni yayıncılıkta yeni bir dil ortaya çıkarmaya başladı. Birçok gazeteci orada programlar yapıyor. Takip ediyor musunuz?
Ediyorum, var takip ettik.
Yani. Cüneyt Özdemir var, Nevşin Mengü var.
Bizim Memduh Bayraktaroğlu var. Çok başarılı o da şeyde. Senin de var işte, senin de ben seyrediyorum.
Biz de ufak çaplı bir şeyler yapıyoruz.
Armağan başarılı işler yapıyor. Evet. Var yani birçok insan var canım. Bir de mesela şey var, bilim alanında çocuklar var benim izlediğim yani.
Evet. Ya i̇şte otomobille ilgili olanlar var, bilimle ilgili olanlar
tabii
var.
Tabii canım, tabii. Mesela bu NASA olaylarını en iyi, neydi o çocuğun adı, unuttum şimdi ya.
Barış Özcan.
Efendim?
Barış Özcan mı?
Galiba evet, Barış Özcan. Müthiş anlatıyor ya.
Evet.
Müthiş
ciddi
anlatıyor.
Ciddi bir fan kitlesi var onun da.
Efendim?
Ciddi bir fan kitlesi var yani.
Evet, ben mesela NASA'nın yayını var, bir de bu var. Bana bununki daha eğlenceli geldi bana. Yani daha güzel, daha
şey
çok
var,
şey
var mesela, Hakkı Alkan var. Teknoloji
evet.
YouTuber'ı.
Çok var canım yani, ben... Bir de,
sizin
bir de podcastler var.
Podcastler
var bir de. Evet. Podcastleri de çok seviyorum.
Geçen podcast son yıllarda çok gelişti Türkiye'de.
Evet. Orada da çok zeki çocuklar var. Yani şimdi mesela genel yayın yönetmeni gözüyle bakıyorum bazen. Oradan kimler gelir yani oralardan böyle. O kadar parlak çocuklar var ki.
Sizin döneminiz yani, sizin Hürriyet yayın yönetmenliği döneminizde bu imkanlar olsaydı belki de birçoğumuz şu anda Hürriyet'teydik yani.
Ama Hürriyet şu anda başka bir dijital Hürriyet olması gerekirdi yani. Hürriyet en hızlı davrananlardan biri ki o bile geç kaldı bence bazı şeylerde yani. Evet. Bak New York Times çok başarılı. 6,5-7 milyona yakın abonesi var artık.
Evet.
Dijital şeyde.
Bir de
yani
şey var orada.
Yazı hem şeyi götürüyor.
Bir de orada satışlar da düşmüyor. Yani gazete satışları da düşmüyor.
Düşüyor. Almanya'da da bizim Bild gazetesiye baksana 1 milyonun altına geldi ya. 5 milyon şeyden.
Ama Ertuğrul abi şöyle bir şey var. 1 milyonun altına geldi ama yani normal bir düşüş değil yani. Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'de böyle birden tepetaklak gitti.
Daha hızlı. Almanya yani dünyada düşmeyen gazete az. New York Times o bile düştü. Wall Street Journal koruyor kendini. Asıl tabii gelişmeyi şey yaptı. Washington Post yaptı yani. Evet. Bitmiş bir gazeteyi Amazon'un sahibi aldı.
Başka bir boyuta
getirdi yani. Tabii orada yalnız şey yaptı biliyorsun. Trump
kutuplaşmadan
şeyi.
Faydalandı onlar
yani, evet,
bence.
Evet yani o biraz da onun rantını yediler yani.
Aynen öyle.
Ama çok enteresan bir şey. Trump gitti. Trump'a muhalif bütün genel yayın yönetmenleri ayrılıyor. Bak Washington Post'unki ayrıldı.
Yani ayrılıyor şey mu ayrılmak değişti. Zorunda mı kalıyor?
Şey değişti. Fox'un başındaki adam değişti. Değişiyor yani.
Amerika'da da böyle siyasetin medya üzerinde etkisi, baskısı var mıdır? Bilmeyenler için ve tamamen objektif
soruyorum. Şimdi şöyle diyeyim ben sana. Trump döneminde New York Times, zaten New York Times kendisi de söyledi onu. Yani bizim de yaptığımız bazı yanlışları, 28 Şubat'ta şurada burada, bizim de yaptığımız yanlışların aynısını New York Times'da yaptı, Washington Post'ta yaptı, Amerikan medyası da yaptı. Evet. New York Times'lar bunu söylediler yani. Mesela şey dediler, biz dediler Trump'ın seçim gezilerine doğru düz adam bile göndermedik dediler. Tamam mı? Anlamadık yani nabzı, oradaki nabzın ne olduğunu anlamadık dediler. Hep böyle her zaman anlamıyorsun yani. Ben mesela pop müzik kültürüm çok iyidir. Hiç kendimi böyle hay Allah atladım ben dediğim şeylerden bir tanesi Barış Manço'nun ölümüdür. Ben Barış Manço'nun toplumda bu kadar büyük bir etki yaratacağını mesela hissedemedim.
Evet.
Ama buna karşılık mesela şeyi hissettim. Kemal Sunal öldüğünde hissettim onun nasıl bir dalga getireceğini falan onu hissettim. Ama Barış Manço'yu mesela anlayamadım. Meğer ne kadar derin bir şeyi varmış Barış Manço'nun. Çocuklar vasıtasıyla eve girmiş böyle çok derin bir tarafı varmış. Oluyor be atlıyorsunuz bazen yani. Akıl tutulması geliyor bazen. Göremiyorsunuz gelişmeyi.
Abi sen bütün ünvanlarının yanında aslında çok iyi bir sosyologsun. Şu anda bir Z kuşağı tartışması var. Ertuğrul Özkök nasıl yorumluyor? Bu gençlik ne istiyor? Gençlik kime daha yakın? Şimdi herkes orada gençlere böyle kafasına göre böyle bir pay etmeye çalışıyor falan. O şu kadar bizim, şu kadar onların falan.
Türkiye'de paradigma değişiyor. Gençlik paradigmayı da değiştiriyor. Şu anda klasik medya etkisiz vaziyette. Yani iki bakımdan etkisiz vaziyette. Bir, çağa ayak uyduramıyor. İki, bence gereksiz bir kontrol, yani hiç ihtiyacı olmayan, iktidarın ihtiyacı olmadığı bir kontrol anlayışı var şey olarak. Dolayısıyla o medyanın etkisi yok. Onun dışında tabii yeni mecralar çok eğlenceli. Yani benim torunum YouTube izliyor. Televizyon bile izlemiyor yani. Evet. YouTube izliyor. Google kullanmıyorlar ya. YouTube'u arama motoru olarak kullanıyorlar. Düşünsene bizim hayatımızda Google. Artık dijital medyada bile mesela Facebook yaşlıların medyası oldu. Tamam mı? WhatsApp,
Twitter.
Snapchat gerçi durdu birazcık ama. Evet.
TikTok çıktı şimdi.
TikTok.
O da çok.
TikTok evet. Yani TikTok mesela. Bunlar yeni şeyleri oldu şimdi. Bunlar varken hani artık şimdi Türkiye'nin en büyük medya patronu kim? Bir düşün bakalım. Bir zamanlar Aydın Doğan vardı, Dinç Bilgin vardı, Kemal Ilıcak vardı.
Yani şu anda
şimdi bugün sence Türkiye'nin en büyük medya patronu kim?
Yani Cüneyt Özdemir dersem çok şey olur mu yani?
Olmaz.
Armağan Çağlayan.
Hala siyasetçilerin kafası yazılı kağıtta. Yani orada bir manşette bir kağıtta bir şey çıktığı zaman allak bullak oluyorlar da 1 milyon tane şeyde çıkıyor YouTube'da onları ilgilendirmiyor. Zaten siyasetçilerin bugün okuyamamalarının gerçek nedeni bu. Yani hakim mecraları bilmiyorlar.
Onediyor.com var. Çok başarılı. GZT.com var mesela. Bunlar gençliğin dilinde evet, içerik evet. Üreten mecralar.
Ama orada da bir şey var. İnsanlara hani sen diyorsun ya senin dayanma gücün var. Bu gelen linç bilmem ha. Linç dedin sen. Ben linç demeyelim dedim. 8 tane tweet atıldığı zaman etkiliyor insanı. 8 tane nedir ya? Şimdi bizim Fatih Çekirge'ye ilgili çok güzel bir anımız var bizim. Fatih Çekirge Ankara temsilcisi oldu. Yazı yazmaya başladı. İlk yazısı çıktı. Ondan sonra Fatih heyecanlı falan aradı beni. Abi bilmem ne falan. Yıkılıyor ortalık. O zaman fax da geliyor şeyler. Ha. Tamam mı? Müthiş tepki geliyor yazılarıma.
Teşekkürler
faxla
geliyor.
Müthiş şeyler. Müthiş dedi şeyler geliyor dedi bana dedi. Tepkiler acayip dedi. Fatih dedim kaç tane fax geldi dedim. 12 tane dedi. O zaman da Hürriyet'in satışları 450 bin para. Aa dedim o zaman Fatih. Kötü haber dedim. 449.990 kişi demek ki senin yazını etkilenmemiş dedim. Niye abi dedi? 12 tane gelmiş dedim. Gerisi ne yapıyor dedim, tamam mı? Şimdi bugün de bakıyorum ben, 10 tane tweet atıldığı zaman allak bullak oluyor bazı insanlar. Yani kimyası bozuluyor benim için. Bizim öyle bir hatıramız var Hürriyet'te. Çok bence Hürriyet'in tarihini yazılırken bir gün kritik olacak şeylerden biridir. Bizim Yaşar Eroğlu vardı o zamanlar. Erol Simavi ile Sedat Simavi'nin en tepedeki adamı.
Evet. Ve sağ kol yani.
Sağ kolu ama en güçlü adamı. Evet. Fakat ben de genel yayın yönetmeniyim. Tabii her öyle durumda olduğu gibi genel yayın yönetmeninin yetkilerini almaya çalışıyor. İşte böyle bir tane yayın kurulu oluşturdu. Uzun bir masa. O oturuyor masanın başına. Ben genel yayın yönetmeniyim. Ben arkada bir yerde şöyle bir yere sandalye çekiyordum. Orada oturuyordum ben. Masaya da oturmuyordum. Evet. Çünkü masaya oturursam görüntü olarak orada olacağım. Kendimi farklı konumlandırmak istiyorum bir yerde. Tamam ya, ben uzak kardeşim. Uzak
çok akıllıca ben. Bir hareket ama.
Masanın başına oturmuyordum yani. Ondan sonra Mehmet Barlas'ı aldım ben o zaman. Hürriyet'e yazı yazsın diye. Mehmet Barlas'a o zaman da Erol Simavi bana destek veriyor. Fakat geriye kalan herkes karşı Mehmet Barlas'ı niye aldım
muhalif
diye. Ben de Hürriyet'e şey yapmak istiyorum. Yani dengeli biraz şey olsun istiyorum.
New York Times gibi aslında.
Yani New York Times gibi de değil. Yani ben dengeli olsun. Burası bir AVM diyorum ben. Alışveriş merkezi. İsteyen herkes bulsun istediği şeyi yani. Sonra bu Pundur'a getirdi bir gün. Mehmet Barlas'ı atmak kararı aldı benim dışımda. Ondan sonra yazı işleri diye kurduk. Bizim 20 kişi falan var masanın etrafında. Hı. Öyle bir şey kurdu böyle işte. Herkes var orada. Reklam müdürü, o, bu falan, yazı işleri
WhatsApp
müdürü.
WhatsApp grubu gibi falan. Yani.
Evet, WhatsApp grubu gibi. Ben de arkadayım. Bir tane de genel yayın yönetmeni var. Masanın başında da oturuyor. Dedi oylama yapalım dedi. Atalım mı atmayalım mı diye. Ben sesimi çıkarmadım. Ama biliyorum bana, daha önceden hissettirdi bana oylama yapacağım diye. Ben hazırlıklı gittim. Başladı oylamaya. Bir numaradan atalım, 2 numara atalım, 3 numara atalım, 4 numara atalım, 5 numara atalım, 6 numara atalım, 7 numaraya geldi, 7 veya 8'e geldi. Hala atalım diyor. Ben dedim ki tamam, bir duralım burada dedim. Atmadan önce bir duralım dedim. Dedim şimdi burada yaptığımız işin farkındasınız değil mi dedim. Türk basın tarihinde bir dönem açıyoruz dedim. Ne dönemi dedi? Yazarların oylanarak atılması. Neye göre atıyoruz bunu dedim. Kendi şahsi duygularımıza göre mi? Okurdan gelen tepkilere göre mi? Neye göre dedim karar vereceğiz burada dedim. Okurdan tepki geliyor dedi. Ha iyi o zaman dedim. Mehmet Barlas'tan önce atmanız gereken iki kişi var dedim. Önce onları oylayalım dedim. Böyle baktım kim dedi? Biri benim dedim. Biri de Emin Çöleşan.
Evet.
Durdu hadi beni atalım dedi. Oylatabilir yani atalım diye tamam mı? Çünkü o hava o yani tamam. Ondan sonra... ne demek ya dedi. Ya dedim ben dedim Özalcıyım diye herkes beni yerden yere vuruyor dedim.
Evet.
Ama genel yayın yönetmeniyim gazetenin dedim hala. İkincisi dedim, neye göre atacağız dedim. Nasıl neye göre? Tepkiye göre mi atacağız dedim. Desteğe göre mi atacağız dedim. Bana Emin Çöreşan'la ilgili gelen fakslar vardı. Şu kadar bir faks, yaşa Emin abi, sen bir tanesin, aslansın, şusun, busun. Bir tane onun kadar gene. Allah belanı versin Emin Çöreşan, sen dünyanın en şey adamısın, en bilmem ne adamısın. Dedim, şimdi karar verelim, buna göre mi tutalım, buna göre mi atalım dedim. Ya ne yapıyorsunuz siz ya dedim böyle. Gelen tepkilerle dedim. 500 bin okurumuz bizim var dedim. Şurada dedim var 250 tane faks aleyhte. 250 tane faks da lehte. Bunlara bakıp bir de ayrıca dedim yani biz buna göre mi atacağız? Dedim öyle yapacaksak Fenerbahçelilere göre Galatasaraylıları atmamız lazım. Galatasaraylılara göre Fenerbahçelilere atmamız lazım. Oylama orada durdu.
İşte o lider,
ama bir şey söyleyeceğim. Şey. Mehmet Barlas o olaydan bir süre sonra kendisi ayrıldı ve ilk yazdığı yazı da genel yayın yönetmeni ve sahibi olmayan bir gazete orası dedi benim için de. Yani oylamada ben durdurdum orada şeyi falan. Genel yayın yönetmenliği yaptım orada. Zaten o toplantı son toplantı oldu. Ondan sonra da gazete satıldı, atıldı falan. Aydın Bey geldi ve Aydın Bey benim arkamda durunca da ben gerçek genel yayın yönetmeni ondan sonra oldum zaten yani.
Evet.
Çünkü CEO'luğu da bana verdi. Baktı gördü bu şeylere CEO ve şey çatışması ve böyle şey oluyor. Bir süre ben Türk medyasında hem CEO hem genel yayın yönetmeni olarak ben götürdüm işi yani. Zafer Mutlu da birazcık öyleydi yani. Biz ikimiz Türk basında herhalde bu şeylere sahip sadece iki kişi biziz yani.
Sizin Spotify listeleri çok popüler. İnsanlar çok takip ediyor. Özellikle uzun yolda listeleri evet. Bayağı inceliyorlar yani.
Türkiye'de en çok takipçisi olan Spotify'da benim. En güçlü olduğum yer orası zaten.
Bir de her tarzdan var yani.
Evet her tarzdan var. Evet.
Ben bayılıyorum isimlendiriyorsunuz ya ben.
Evet. DJ Ert diye.
Ben de oradan çok favori aldığım şarkılar oldu yani.
Herkesin zevkine uygun. Zaten ben onu şey yapıyorum. Ya, dinliyorum mesela bazen listeleri. Bir tanesi ya şimdi atlayayım bunu dediğim şarkı olunca hemen çıkarıyorum bunu. Yani mümkün olduğunca insanların genel şeyi. Bizim Kerem Görsev'in bir lafı vardır. Bizim cazcı, piyanist Kerem Görsev'in. Müzik insanla kavga etmemeli diyor.
Evet.
Tamam mı? Yani hakikaten doğru bir şeydir o. Müzik senin dostunun olması lazım yani.
Abi şimdi yavaş yavaş kapatacağız. Çok teşekkür ederim bize kapılarını açtın. Şimdi Türkiye'de gerçekten kült olmuş isimlerden birisin. Bu soracağım soruya cevap vermeye de bilirsin. O tamamen sana kalmış olan bir şey. Türkiye'de şüphesiz ki ciddi bir kutuplaşma var şu anda. Ve insanlar gerçekten artık kahvede, kıraathanede, berberde, denize giderken her yerde mutlaka bir siyasi konuşma söz konusu oluyor. Bir, Türkiye'deki bu kutuplaşma sence tecrübelerine dayanarak ilerleyen süreçlerde azalır ya da biter mi? İki, 2023 öncesi seçim olacağı dillendiriliyor şu anda. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da son 3 aydır dijitalde bir makas değişikliğine gittiğini görüyoruz iletişimde. İşte mutfağından video çekiyor, işte bir belgesel çektiriyor falan. 2023 seçimleri için ne düşünüyorsun?
Liderler isterlerse toplumların iklimini değiştirebilirler. Türkiye'de ne yazık ki kutuplaşma bugünün olayı da değil yani. Milliyetçi cephe dönemini hatırlıyorum ben. 1977 yılında seçimlerde öğretim üyesiydim ben. Ecevit %42 oy aldı. Biz CHP'nin önüne gittik. Ölüyoruz senin için. Sokaklarda insanlar öldürülüyor, bilmem ne oluyor falan. Nihayet Ecevit hükümet kuracak diye sevindik. Fakat sabah uyandık ki oy sayısı yetmemiş sandalye sayısı. Gene Süleyman Demirel kurdu. Yani o gün yaşadığım duyguyu hayatım boyunca unutmadım. Çünkü hayat memat gibi görüyorduk. Şimdi bak, bence kutuplaşma önemli değil. Önemli olan ne biliyor musunuz? Siyasetçilerin yapması gereken. Bir parti gidip bir parti geldiği zaman hiç şüphesiz tepede bir takım genel müdürlerde şurada burada değişiklikler olur. Benim bunlara itirazım yok.
Evet.
Ama bir gazetenin genel yayın yönetmeni de eyvah biz kaybettik, o geldi, benim hayatım bitti diye bakarsa o ülkede demokrasi yoktur. Yani insanlar bir partinin gelmesinin, bir partinin gitmesinin hayatlarında onların tehdit oluşturacak bir iklime dönüşmeyeceği duygusunu taşımaları lazım. Bunun dışında herkes yani Amerika'da herkes açıkça söylüyor ben cumhuriyetçiyim, ben demokratım, ben bilmem neyim diye.
Evet.
Anladın mı? Şimdi Türkiye'de gelen talihsizlik bu. Türkiye'de AKP kazandığı zaman toplumun bir bölümü artık ben iş bulamayacağım, kimse bana iş vermez, işimi kaybedeceğim, çalıştığım gazetenin üzerine çökecekler, bilmem ne olacak, şu olacak, bu olacak diye düşünüyorsa bu ne Tayyip Erdoğan için, ne AKP için, ne CHP için, ne senin için, ne benim için, ne kimse için iyi bir şeydir. İş dünyasına bak. Yani Türkiye'nin çok büyük inşaat şirketleri var, bilmem neleri var. Çalışıyor bu insanlar. Dünya çapında şirketler oluşturmuşlar. Ama öyle bir duygu var ki sanki bu hükümet giderse, başkası gelirse onların hayatı karacakmış gibi. Ya bunlar Türkiye'nin şirketleri.
Evet.
Anladın mı? Şimdi böyle bir duyguyu aşamazsak biz en büyük zararı kendi kendimize veririz. Ben o yüzden hep son zamanlarda şu adalet reformunu ve insan hakları reformlarını hep savunuyorum. Ama umudum da fazla yok. Yani fazla yok. Çünkü yani öyle bir noktadayız ki. Yani bakıyorum ben ya, üzülüyorum ya. 91 seçimlerinde Süleyman Demirel kazandı. Hemen yazılar çıkmaya başladı. Ertuğrul Özkök'ün sonu geldi. Ya ben siyasetçi miyim? Ben seçime mi girdim? Allah aşkına yani şimdi Trump kazandı diye New York Times seçim mi kaybetti yani? Böyle bir şey var mı?
Size de yandaş diyorlar mıydı?
Diyor bana neler dedi? Özköşk dediler, bilmem Liboş dediler, Yalaka dediler. Neler demediler ya bana. Şimdi ve tam aksine Erol Simavi Demirel'le bir görüşme yaptı bir akşam. Şey Yaşar Eroğlu falan. Ve o gece herkes şey dedi. Yarın sabah Ertuğrul Özkök gidiyor çünkü. Özal dönemi bitti. Süleyman Demirel geldi. Demirel diyecek ki Ertuğrul Özkök'ü de atın. Süleyman Demirel benim hayatta en takdir ettiğim insan oldu. Ondan sonra başbakanlığı, cumhurbaşkanlığı döneminde yani beni kazandı. Ben de onu kazandım. Beraber gittik. Eleştirmedik mi? Eleştirdik. Her şeyi yaptık. Her şeyi yaptık. Turgut Özal'dan sonra 20 yıl genel yayın yönetmenliği yaptım daha. Şimdi bugünün de gazetesi yani sabahın başındaki insan, Hürriyet'in başındaki insan, bilmem neredeki insan yarın bir gün seçimi AKP kaybederse eyvah ben mahvoldum duygusunu taşımaması lazım. Bu yanlış şeyler bunlar. Bunların bunlarla alakası yok. Böyle olursa sen muhalif bir olsan iktidardaki insanlara karşı daha saygılı davranırsın. Daha vicdanlı davranırsın. Ben onu söylemek istiyorum yani. Özgür bir medya herkesin menfaati nedir? İyi çalışan, tarafsız, sağlam bir adalet, bir yargı herkesin menfaati nedir?
Etkisi olmayan bir medyanın ne savunduğu tarafa bir faydası var.
Vardır.
Ne de eleştirdiği tarafa bir zararı var.
Zarar vermek tarafa zarar verir. Aynen. Evet. Bu kadar basit.
Hatta gördük savunduğu bunu. Tarafa zarar da verebiliyor.
Gördük işte bunu görüyoruz yani. Bence bunu görüyoruz o yüzden. Ama mesela şimdi bu Süleyman Soylu Habertürk'teki şeyde o açık yayında. Oturum neyse o adı neydi onun bilmiyorum ya.
Açık ve net programı Kübra Paralı.
Neyse ha işte yani. orada bence önemli bir şey oldu. İlk defa bir televizyon programlardaki tartışmalarda akreditasyon dediğimiz sistem
devreye girmedi.
Devreye girmedi. Şimdi bu herkesin için iyi bir şey. Herkes için iyi bir şey. Yani 20 tane adam belirleyip her akşam onları oradan oraya şeyler gibi göndermek, bilmem ne yapmak artık bıkkınlık veriyor insanlara ve inandırıcılığını kaybediyor.
Bir de bence insanlar mesela programı nasıl buldular tabii kendi kararları ama gazeteciler de bayağı hard talk oldu yani orada. Hani Süleyman Soylu da kendini ifade etmeye çalıştı. İşte Merdan Yanar'da, İsmail
tabii,
Saymaz,
tabii,
Veys Ateş de.
Yani saygı sınırları da aşılmadı. Kimse kimseye şeylik de yapmadı. Yani
program erken bence bitti bir tek. Hayır komik olan şu programın tekrarını verdiler sonra. Ya uzatsana abi bütün Türkiye izliyor işte seni yani. Bence televizyon şeyi açısından bulunmaz bir fırsattı diye düşünüyorum.
Evet yani bunu uzat sabaha kadar gitsin.
Aynen. Ya ben de zannediyorum ki arkadan Fatih Altaylı gelecek falan hani yani bir programın saati vardır çok aşmayabilirsin falan ama sonra programın tekrarını verince biraz herkes boşluğa düştü yani. Bir de şöyle oluyor abi şimdi sen tabii yıllardır medya sektörünün içerisindesin hemen insanlar bir şeyler uyduruyorlar buna ya işte hemen iktidar bunu bitirin dedi Süleyman Soylu reklam arasında bitirin dedi veya işte gazeteciler devam etmek istemedi gibi bir sürü şeyler oluşuyor.
Bir şey söyleyeyim sana yani. Her şey konuşulamıyorsa başka her şey konuşulur.
Ne?
Tamam mı?
Ama bir şeyler mutlaka konuşulur.
Konuşulur. Yani hele artık bir de şimdi Türkiye'de bak Türkiye'de korku duvarları hafiften sarsılmaya başladı.
Evet.
Şimdi iktidar açısından zor bir dönem başlıyor. Çünkü alıştılar yani şey olarak böyle daha sıkı bir kontrol sistemine. Ama görecekler ki bu iktidar için daha iyi bir şey. Tarih insanlar tarafından yazıldığı için zulüm İnsan hakları, mağduriyet, bu tür şeyler yapılan köprülerden, yollardan daha etkili oluyor. Yani Almanya'nın bütün karayolu altyapısını Hitler yaptı. İspanya'nın bütün karayolu altyapısını Franco yaptı, diktatör.
Evet.
İtalya'nın bütün otostradaları, altyapı, sağlam su sistemleri Roma'dan sonra ilk defa Mussolini zamanında yapıldı. Ama hiçbiri bunlarla anılmıyor. Anladın mı?
Evet.
Yani o yüzden ne kalıyor geriye? İnsanlara yaptığın zulüm.